Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu merhabalar. Erkam Radyomuzdan, Bir Alim Bir Eser programımızdan size hitap edebilmenin sevincini şu anda yaşıyorum. Kıymetli dostlar, programımızda adet olduğu üzere yeni bir esere başlamıştık bir önceki program itibariyle. Bu ikinci efendim, aynı kitap üzerinde ikinci programımız olacak. Kitabımızı bir daha hatırlatmak istiyorum. Hazreti Peygamber'in dilinden iyilik çeşitleri başlığını taşıyor. Hacegan yayınlarından yayımlanmış Seyyid Muhammed Mekki el-Haseni'ye ait küçük bir risale. Ramazan'ın maneviyatını gözeterek, muhtevasını gözeterek bu eseri ele almak, konuşmak, işlemek, paylaşmak çok daha isabetli olur diye düşündüm. O yüzden de bir önceki programda ele aldım. Epeyce iyilikle ilgili vurguları, referansları, rivayetleri, hadisleri, kelam-ı kibarı sizinle paylaştım, bunları serdettim. Ama en başta bir tasnif vardı. O tasnifi çok iyi anlamamız icap ediyordu. O da neydi? İyiliğin aslında temelde iki çeşit olduğu idi. Sözle olan iyilik, kelam ile yapılan iyilik, fiil ve davranış ile olan iyilik diye ikiye ayırmıştık. İyiliği mutlaka hayır diye anlamamız lazım vurgusunda yaptığımı hatırlıyorum. Çünkü iyilik kelimesi tek başına hayır kelimesinin karşılığı değil. Oradaki derinliği, enginliği, geniş çağrışımlılığı ne yapmıyor? Karşılamıyor ama hayrın şubelerinden biri de iyiliktir. Hayrın pek çok şubesi vardır. Pek çok dalı, kısmı, türü, cinsi vardır. Bunlardan bir tanesi de iyiliktir diye söylemiştim. Sözle olan iyilikle ilgili örnekler vermiştim, paylaşımlarda bulunmuştum. Fiil ve davranışlarla ilgili örnekler vermiş idim. Şimdi bu örnekleri biraz daha paylaşmaya devam edelim. Sonra farklı kısımlar gelecek. Biraz daha belki teorik diyebileceğimiz, nazari diyebileceğimiz kısımlar gelecek. Onları da inşallah sizlerle paylaşmak arzusundayım. Efendim, Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, adamın biri yolun ortasında bir ağaç dalına rastladı. Ağacın dalı. Ve vallahi Müslümanlara eziyet etmemesi için bu dalı koparacağım dedi ve onu yoldan kaldırdı. Bundan dolayı cennete konuldu. Şimdi bir anda ya bu kadar basit mi diye bir soru akla gelebilir. Efendim burada bir an için dahi olsa rıza-i ilahi için insan tam bir samimiyetle, hulusu kalp ile derler eskiler, bir amel yaptığında bu amelinin en azından cennetlik olacağını unutmamak lazımdır. Yani o anını ebedileştiriyor, o davranışını, o amelini ebedileştiriyor, cenneti hale getiriyor. Bunu göz önünde bulundurmak lazımdır. Yani eziyet verici bir dal parçasını dahi yoldan kaldırmak cennetsi bir ameldir. Böyle de anlayabiliriz. Ama Rabbimizin rahmet dairesi geniştir, hazinesi geniştir, kulları hakkında da cömerttir. Rabbimizin inayetinden umulur ki o kulunu cennete de koyabilir. Bu ayrı hadise ama biz o davranışın cennetlik bir davranış olduğunu, o an itibariyle yapılan iradi tercihin böyle bir düşünceyle, böyle bir niyetle, hani Müslümanlara eziyet olmasın diye yapılan bir davranışın cennetlik bir davranış olduğunu, efendim cenneti olduğunu ifade edebiliriz, söyleyebiliriz. Yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah buyurdu ki, bir adam gördüm, cennette bir ağaçla dönüp dolaşıyordu. O ağaç yolun ortasında insanlara eziyet veren bir ağaçtı. Bu adam onu koparmıştı. Bu hayrı sebebiyle cenneti kazandı. Yani rivayetin bir başka türü gibi geldi bana. Ondan sonra farklı bir zaviyeden sunulmaya gayret edilmiş kitapta gibi geldi. Peki, şimdi Ebu Zer'den radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bir de ona bakalım. Satır aralarını okumaya gayret edelim. Sadece rivayetleri dinleyip geçmemek lazımdır. Bu rivayetlerin maksadını efendim anlamaya çalışmaktır. Makasıt. makasıda muhatap olmadığımız, öze muhatap olmadığımız sürece hep kabukta kalırız. O yüzden özüne, maksadına yönelmek, zihnimizi, kalbimizi oraya tevcih etmek lazımdır. Kardeşinin yüzüne karşı tebessüm etmen bir sadakadır. Şimdi bu inceliği başka ideolojilerde, yani haşa mukayese için söylemiyorum, İslam hiçbir şeyle mukayese edilemez, sadece örneklik olsun diye söylüyorum. Başkaca muharref dinlerde, efendim onlara artık din de demiyoruz aslında, belki beşeri bir sisteme dönüşmüş diyebiliriz. Bazı beşeri öğretilerde, hani Budizme filan da din diyorlar, hayır. Din vardır, eddin vardır. Eddin sadece İslam'dır ve eddinin şubeleri anlamında diğer öğretilerde de dini özellikler görünebilir. Ama bu onların da baştan sona başlı ve sonlu bir din oldukları anlamına gelmez. Yani belirlenen, tanımlanan anlamıyla Allah'ın yolu, saf, katışıksız yolu olduğu anlamına gelmez. O yüzden eddin anlamında din kavramını sadece İslam'a has kullanmak lazımdır. Efendim öbür türlüsü tehlikelidir, hatarlıdır, problemlidir, zihinleri yanıltabilir ve insanlarda çok ciddi hatalara yol açabilir. Neyse, şimdi mesela İslam'da bunu bulabilirsiniz, bu inceliği. Tebessümün sadaka olduğu inceliğini başka yerde kolay kolay bulamazsınız. Yani sevelim, sevilelim, insanlara gülümseyelim filan, bunlar bir sadaka mantığıyla Allah'ı her hareketinde doğrulama, Allah'a şehadet etme, ona efendim onun uğrunda bir şeyler bağışlama anlamında bir derinlikle karşımıza başka türlü çıkmaz diye düşünüyorum. İyiliği emredip kötülükten sakındırman bir sadakadır. Bakın bu unutulmuş amellerden belki biridir. İslam ümmetinin en çok dikkat etmesi gereken emri bil maruf, nehy anil münker dediğimiz bir emirdir efendim. Ve bu da sadakadır. Ya bir insana güzel olanı söylemen, onu hayra davet etmen, emri bil maruf. Maruf bildiği şeyi, güzel bulduğu şeyi, onun dünyasında karşılığı olan şeyi ona emretmek demektir. Yoksa bilmediği, tamamen cahili olduğu, dünyasında hiçbir karşılığı olmayan şeyi emretmek olmaz. O kaldıramayacağı yükü teklif etmek anlamına gelir eski tabirle. Evet, emri bil maruf, nehyi anil münker. Yani münker olarak, kötülük olarak, efendim kerih görülmüş, olumsuz görülmüş ne varsa bundan da onu uzaklaştırmaya çalışmak neymiş? Sadaka. Bu da sadakadır. Evet, yolunu kaybetmiş olana yolunu göstermen sadakadır. Görme özürlü biri için yol göstermen sadakadır. Yoldan eziyet veren taş, diken vesaire kemikleri atman senin için sadakadır. Kendi kovandan kardeşinin kovasına su dökmen sadakadır. Yani paylaşıma vesile olan her nokta aslında bir yönüyle sadaka olabilir senin niyetin ile. Rızaen lillah olması lazım. Sırf Allah rızası için olması lazım. Şimdi iyilik çeşitleri diyoruz madem. Ramazan-ı Şerif'te de bunların anlaşılması gerektiğini söylüyoruz. Eserimizde buna uygun seçtik. Değil mi? Hayrı Ramazan'da ihya etmek en birinci vazifemizdir diye kendimize vazife belledik. Öyleyse yola devam edelim. İnsanların ihtiyaçları için koşmak. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh, Resulullah buyurdu ki, Allah bir takım kullarını insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratmıştır. Şu dünyada herkesin bir vazifesi, herkesin Allah tarafından istihdam edildiği bir alanı, bir branşı olduğunu sanki söyleyebiliriz. Yani insan genel olarak şuna bakmalıdır. Yahu Allah beni nerede istihdam etmiş olabilir? Benim en kuvvetli olduğum, en donanımlı olduğum, en yatkın olduğum, en çok bu alanda hazırlık peyda ettiğim nokta nedir diye baktığında aslında kendisine biçilmiş görevi, misyonu da fark edebilir. O misyonu fark ettiğinde çok daha başarılı olabilir, muvaffak olabilir. Çünkü neden? Hazırlığına denk düşüyor. Kendine biçilen ilahi role, tabiri yerindeyse efendim, denk düşüyor. Bundan dolayı o alanda çok daha verimli olabilir. Bir insan diyecek ki, bir genç mesela, bakacak kendisine, ya ben hangi işlere, hangi alana daha yatkınım? Mesela bir genç de diyelim ki Allah için güzel faaliyetleri organize etme yeteneği var. Ya yani bu alanda hakikaten zevk alıyor, koşturuyor, üretken, dinamik, verimli. Bu adam burada kendine bir rol biçildiğini düşünüp o alanda yoğunlaşabilir. Birisi var ki düşünce alanında, öbürü var ki kelam etme noktasında, biri var ki araştırma noktasında, işte öbürü var ki başka bir noktada filan veya biri var ki sırf insanlara ekmek dağıtma, yiyecek dağıtma, kıyafet dağıtma noktasında. Ben böyle insanları da gördüm. Yani kendini başkalarının yardımına, maddi fiziki yardımına adamış ve bunu bir vazife bellemiş. Şimdi demek ki efendim Allah bir takım kullarını insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratmıştır. Hikmet-i ilahiye, meşiyet-i ilahiye. İhtiyaç anında insanlar onlara koşarlar. Onlar kıyamet gününde Allah'ın azabından emin olan kimselerdir diyor. Enes bin Malik'ten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, kendisine hac ve umre yapılmış gibi sevap vardır. Bakın, yani hac ve umre yapılmış gibi sevap alabilmek nereden geçiyor? Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermekten geçiyor. Yoksa sadece haccı ve umreyi maazallah bir turistik ziyarete dönüştürmemek lazım, modern zamanlarda yapıldığı gibi. Yani öyle bir hale geldi ki sanki ya şu umreye gidelim de bir Müslüman olduğumuzu hatırlayalım birader. Yaklaşımı, tarzı, anlayışı oluşmaya başladı. O yüzden de umreye böyle efendim turistik seyahat yapar gibi sık sık gidip gelmeler tabii imkanlar da artınca oluştu. Umre imar içindir. Ömrün imarıdır. Kalbin imarıdır, aklın imarıdır, gönlün imarıdır. Umre'ye biz imar, yaralanan din binamızı tamir etmek için gideriz. Ömrümüze ömür katmak için gideriz. Yoksa efendim böyle gezelim dolaşalım, bir köle bir kısa süreli arınalım, çok kirlendik. Ondan sonra tekrar kirlenince hadi bir daha arınalım filan mantığıyla olmaz. Bu Hristiyani bir mantıktır ve efendim dinin özüne, din olan İslam'ın özüne aykırıdır diye düşünüyorum. Benim kanaatim, katılmayabilirsiniz. Evet, kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse kendisine hac ve umre yapılmış gibi sevap vardır. Enes bin Malik'ten söylemiştik. Kim Müslüman kardeşinin bir hacetini giderirse kendisine ömrü boyunca Allah'a hizmet etmiş gibi sevap vardır. Ömrüm boyunca Allah'a hizmet etmiş gibi. İşte o halka hizmet, hakka hizmettir mantığının temeli burasıdır aslında. Yoksa o politikacıların diline pelesenk ettiği, kitlelere böyle bir afyon gibi sunduğu, efendim bir slogan haline getirdiği, halka hizmet, hakka hizmettir filan deyip sonra kendilerine hizmet etmeye başlamaları anlamında değildir. Hakikaten Allah'ın halkı, yarattığı mahluku, uğrunda ona bir şey yaptığınızda mahluka yaptığınız hizmet Allah rızası için olursa Allah'a hizmet gibidir. Haşa, yoksa Allah'ın hizmete ihtiyacı yok. Bizim Allah'a hizmet etmeye ihtiyacımız var. Allah'ın bizim hizmetimize ne ihtiyacı var? Yaradanın, yaratılanın hizmetine ihtiyacı olabilir mi? Böyle bir şey yok. Ama senin Allah için amelde bulunmaya, eylemde bulunmaya, harekette bulunmaya, öyle düşünmeye, öyle yaşamaya ihtiyacın var. Buna uygun yaratılmışsın. Öbür türlü halkı yaratıcı haline getirebilirsin. Yani hizmet ettiğin insanların önünde perestiş eder. Onları uğrunda efendim adeta bir tapınma ameliyesi gibi davranışlar geliştirebilirsin. Allah'a hizmet mantığından uzaklaşırsak bu sefer halkı tek kıble haline getirebiliriz. Başkaca İlahlar, maddi manevi, gizli açık ilahlar dünyamızda peyda edebiliriz. Bu da şirkin kapılarını sonuna kadar aralar. Evet, hafisinden efendim aşikar olanına kadar bütün kademeleri düşünebilirsiniz. Evet, İbni Ömer'den radıyallahu anh Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kim zulme uğramış bir kimsenin zulme, hakkı ispat edilinceye kadar onunla yürürse Allah ayakların kaydığı günde onun ayaklarını kaydırmaz. Evet, bizim en çok ihya etmemiz, ayağa kaldırmamız gereken nokta adalet noktasıdır. Ve zulme karşı duruştur. Müslüman ben çok iyi namaz kılıyorum sabaha kadar, bak pantolonumun dizleri eskidi, alnımda simsiyah lekeler oluştu diyebilir. Efendim sürekli oruç tutabilir, sürekli enfüsi bazı çalışmalar yapabilir ama bu sosyal takva ile de birleşmelidir. Şahsi takva, sosyal takva ile birleşmelidir. Sosyal takvanın en büyük göstergelerinden biri de zulme karşı duruşumuzdur. Zulme uğrayan birinin yanında yürüyüşümüzdür. Onunla ben de senin yanındayım diye varlığımızın bütünleşmesidir. İşte burada söylüyor. Kim zulme uğramış bir kimsenin hakkı ispat edilinceye kadar, evet, onunla yürürse Allah ayakların kaydığı günde onun ayaklarını kaydırmaz. Evet, demek ki bizim adaleti ayakta tutmamız, adalet için birilerinin yanında bulunmamız da efendim sosyal takva dediğimiz hakikate işaret eder. Biz insanileşme kalkınmasını öncelemeliyiz, adaleti de ayakta tutmalıyız. Bakın bu iki temel önceliktir. Yoksa sırf maddi kalkınmayı önceleyen bir anlayışla hareket edersek hayatımızda ya da toplumda bu bazen adaleti incitmek anlamına gelebilir. Çünkü maddi kalkınma bazen hoyratlığı gerektirir, yıkımı gerektirir. Her şeyi ulu orta kullanmayı gerektirir. Bazen ölçülerden, esaslardan sapmayı gerektirebilir. Yani maddi terakki bazen azgınlıklara, sapkınlıklara yol açabilir. Manevi terakkinin yolunu açacak adalet, efendim hakikat, marifet, ibadet gibi damarları da sürekli canlı tutmak lazımdır diye bu bapta aklıma geliveriyor. Onu da sizinle paylaşayım istiyorum. Evet. Enes bin Malik'ten Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Allah darda kalmış ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesini sever. Bu Allah'ın sevdiği amellerdendir. Allah'ın sevdiği amelleri bizim de sevmemiz lazım. Darda kalmışa bizim bizzat sahip çıkmamız lazım. Ha şunu söyleyeyim, bunu kurumlara havale etmememiz lazım. Efendim devletin sosyal devlet işte anlayışı var, elini uzatsın. Nerede bu devlet, nerede bu millet, sen neredesin? Nerede bu devlet derken sen kendini aradan çekiyorsun, havale ediyorsun. Bizde havalecilik yoktur Allah'ın sevdiği amelleri yapma konusunda. Bizzat teşebbüs vardır. Bizzat gidip arayacaksın, bakacaksın. Efendim elinin ulaşamadığı yerde kuruluşları devreye sokarsın, kurumları. Buradan Somali'ye yardıma elin uzanmıyor. O zaman X yardım kuruluşunu devreye sokman gerekiyor. Çünkü sen gidemiyorsun, yapamıyorsun, edemiyorsun, yapamazsın. Evet. Şartları kendin hazırlayamadığında kurumlar devreye girer. Evet, şimdi efendim Kesir bin Abdullah bin Amr bin Avf el-Müzeni babasından, o da dedesinden, hep böyle biliyorsunuz efendim silsile halinde aktarmalar vardır. Hadis literatürüne aşina olanlar bilir. Hep böyle rivayetler silsilesi vardır. O silsileleri de araştırırlar eski muhaddisler. Muhaddis alimleri kritik ederler. Yani aralarında yalancı var mı? Daha önce hata yapmış olan var mı? Zayıf olan var mı? Ne bileyim ben işte arızalı, problemli, sıkıntılı olan var mı? Bunları hep tadil ve cerh ederler. Ona göre de hadisin sıhhatini belirlerler. Hadis ilminin hep incelikleri vardır. Oradan ben de aktardım. Resulullah buyurdu ki, Allah'ın öyle kulları vardır ki, onlar insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratılmıştır. Bakın, neredeyse birebir az önce Ebu Zer radıyallahu anh'tan aktardığım gibi. Allah onlara ateşte azap etmeyeceğine kendi zatında yemin etmiştir. Ve kıyamet günü olduğunda onlara nurdan minderler hazırlanır. İnsanlar hesaplarıyla meşgul iken onlar Allah ile sohbet ederler. Yani o diğer insanlar mizanda o kendi hesaplarını vermekle, yaptıklarının karşılığı olan hesaplarını vermenin telaşıyla, sıkıntısıyla hemhal iken onlar efendim sohbetullah'a muhataptırlar diye müjdeleyici bir efendim hadis-i şerif ifade ediliyor. İbni Hibban ve Taberani rivayet etmiş. İkisi de çok muhterem zatlardır bizim İslam ilim kültüründe, irfan kültüründe. Evet, şimdi dur bakalım. Evet, rivayetlerden bir tanesi daha. Yine Enes bin Malik'ten. Kıyamet gününde cehennem ehlinden bir takım insanlar çıkar. Onlardan biri cennet ehlinden biriyle karşılaşır ve ey falan beni tanımadın mı der. O da sen kimsin der. O benden abdest suyunu istemiştin de ben de sana vermiştim der. Yani kendi abdest suyu artmış ya da yanında fazla var, onu diğeri istemiş. O da efendim ona o konuda bir diğer cehennem ehli yine bir cennet ehli olan birine uğrar ve beni tanıyor musun der. Şimdi bu başkasına geçti. Evet. Bir diğer cehennem ehli yine bir cennet ehli olan birine uğrar ve beni tanıyor musun der. O da sen kimsin der. O beni falan ihtiyacını görmek için göndermiştin. Ben de o işini görmüştüm der. O da ona cehennemden kurtulması için vesile olur ve o vesileliği inşallah kabul edilir demiş. Yukarıda da o vesilelikten bahsetmiş idi. Evet, şimdi aziz dostlar, böyle rivayetler güzel güzel devam ediyor. Efendim, dikkatimi çekenleri tabii çok var da özellikle vurgulanması gerekenleri gündeme getireyim. Şu var, İbni Ömer'den yine Resulullah buyurdu ki, kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse, amellerin tartıldığı anda onun terazisi başında bulunurum, terazisinin başında bulunurum. Eğer amelleriyle kurtulduysa ne âlâ, yoksa vesileliğimle ona yardımcı olmaya çalışırım, gayret ederim diyor. Ona vesile, kurtulması için vesile olmaya gayret ederim diyor. Evet, şimdi İbni Abbas'tan yine Resulullah buyuruyor ki, kim bir Müslüman kardeşinin, bakın hep benzeri tarzda beyanlar, ifadeler geliyor. Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek için koşturursa, o ihtiyaç giderilse de giderilmese de Allah onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı gibi onun içinde iki beraat yazılır. Biri ateşten beraat, diğeri ise münafıklıktan beraattir. Şimdi efendim, biliyorsunuz bunların hepsi teşvik ifadeleridir. Yani Müslüman kardeşine yapılacak olan iyiliğin ne kadar büyük olduğunu ifade etmek için biraz böyle mecazı da içinde barındıran, biraz teşvik dilinin mübalağasını da içinde barındıran özelliklerdir. Yoksa geçmiş gelecek bütün günahların affedilmesi, yani bu kadar böyle bir şeye indirgenebilir mi diye düşünülebilir elbette. Sorgulayan her akla gelir. Ama burada bir kısım ulemanın söylediği, burada teşvik ifadesi olduğu için böylesine yüksek ifadeler, üst ifadeler kullanılmıştır. Anlamını verir. Evet. Yoksa tamamen hani bir iyilik yaptım, geçmiş gelecek bütün günahlarım kurtuldu diye bir indirgemeci, basit mantıkla yaklaşmak mümkün değildir. Bu mantıkla yaklaşırsak evin yolunu bulamayız. Yani bir yere varamayız. Evet. Biz ne yapacağız? Biz diyeceğiz ki, ya Rabbi, ben hiçbir sonucu gözetmeden, senin bana vereceklerinin hesabını yapmadan, çünkü ben seninle bir alışveriş içinde değilim, sırf senin için yapıyorum. Benim bu konuda beklentim yok ya Rabbi. Benim beklentim senin rızan. Sen razı ol yeter. Bana bir şey vermişsin, vermemişsin, böyle bir hesabım yok. Ne cennet sevdası, ne cehennem korkusu. Sadece rıza ilahi. Amellerimizde sadece Allah'ın rızasını gözetmek olmalıdır. Yoksa bir mükafat beklentisi, bir dünyevi maksat, bir uhrevi maksat, bunlar dahi ibadeti, duayı araçsallaştırabilir günümüz tabiri. Ne demek? Yani araç haline getirebilir. Araç. Onun asıl maksadını, ibadet olma maksadını ortadan kaldırabilir. Sırf o dünyevi ya da uhrevi amaçlara ulaşmak için kullanılan bir vasıtaya dönüşebilir ki bu işin ruhunun, aslının kaybolması demektir maazallah. Evet, Enes bin Malik'ten Resulullah buyurdu ki, kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek için yürürse, attığı her adımda Allah ona 70 iyilik yazar, çokluktan kinaye. Evet, ve 70 günahını da siler, yani pek çok günahını siler. Eğer o ihtiyaç eliyle giderilirse günahlarından inşallah kurtulur. Yani günahlarından kurtulmasına vesile olur. Böyle bir hal üzere yaşar, bu halini devam ettirirse, hep bu hal üzere yaşamaya devam edeceği için bu günahlardan kurtulmanın da ne olacaktır? Yolu olacaktır. Evet. Ve anasından doğduğu gibi inşallah bu minval üzere gittiğinde tertemiz olur. Şayet bu esnada vefat ederse hesaba çekilmeden cennete girer. Yani bu hal ve hareket üzere vefat ederse Allah'ın izniyle sırattan hızlıca süratle geçenlerden olacaktır diye ifade edilebilir zannımca, kanaatimce, bildiğim kadarıyla. Evet, şimdi bir başka başlıktan size atıfta bulunmak istiyorum. Benzeri rivayetleri epeyce gündeme getirdim. Mesela sıkıntıları gidermek, kusurları affetmek. Bu da iyilik çeşitlerinden biridir. Bakın, iyilik demek ki sadece yemek vermek, aş vermek, para vermek değilmiş. İyiliğin burada pek çok türünden bahsediyor Seyyid Muhammed Mekki el-Haseni. Çok çeşitlerinden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi de sıkıntıları gidermek, kusurları affetmek. İbni Ömer'den Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Ve onu zalime teslim etmez. Kim kardeşinin yardımında bulunursa, Allah da ona yardım eder. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıplarını örter. Hepsi bunların hayır ve iyilik çeşitleri, aziz dostlar. Ebu Hureyre'den yine bir rivayet var radıyallahu anh. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderse Allah ona nurdan iki ışık verir, şule verir ki onlarla aydınlanacak olanların sayısını ancak izzet sahibi Allah bilir. Yani Müslümanların sıkıntısını gidermenin bile insana verdiği bir aydınlanma vardır. Bir gönül aydınlanması, bir akıl aydınlanması, bir eylem, davranış aydınlanması, amel aydınlanması, nurlanması. Nurlanma her manada düşünülmelidir. Yani biz elimizle güzel işler yaptığımızda Allah adına, Müslümanların, insanların sıkıntısını gidermek adına bir iş yaptığımızda o iş Allah adına yapıldığı için nurlu bir iştir. Yani hayat doludur, hayat vericidir. İnsanları hayata yönlendiricidir, uhrevidir, ebediyete dönüktür, racidir, yüzü bakar. Dolayısıyla nuranidir, zulmani, karanlık değildir. Mesela hayırlı, Allah'ın rızasını gözetmeyen davranışlar hem kesiktir hem karanlıktır. Ufunet verir, karşı tarafa da karanlık verir. Karanlığı çoğaltır, zulmü çoğaltır, haksızlığı çoğaltır, kötülükleri çoğaltır, egoyu çoğaltır, rekabet duygusunu çoğaltır, insanlardaki nefisperestliği çoğaltır. Bakın, hep bunlar zulmanidir, karanlığa ilişkindir. Dolayısıyla nur deyince aklımıza sadece böyle bir yukarıdan aşağı ışık huzmesi gelmesin. Hangi davranış ki vücudidir, cennete hizmet eder, ahirete hizmet eder, rıza ilahiye hizmet eder, o nuranidir. Yani insanlığı, hayatı, varlığı aydınlatır, güzellikleri çoğaltır. O görünmeyenleri görünür hale getirir. Böyle daha geniş çağrışımlı bakmak lazımdır diye şahsen düşünüyorum. Enes radıyallahu anh'tan Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bir genç bir yaşlıya yaşlılığından dolayı hürmet ederse, muhakkak Allah da ihtiyarlığında ona hürmet edecek birini hazırlar. İşte bu bugünkü gençlerimizin en çok dikkat etmesi gereken hususlardan biridir. Çünkü arsızlığın özgüven zannedildiği, saygısızlığın hürriyet zannedildiği, kendinden yüksek insanlara karşı çıkmanın böyle erdem zannedildiği, kişilik zannedildiği bir çağda yaşıyoruz. Günahları ulu orta yemenin bir meziyet zannedildiği, yapmanın. Orucu ulu orta yemek ya da oruç tutmamanın, hani bir başkaları üzerinde kendi orijinalliğini ortaya koymanın, bir farklı yaşam tarzını sergilemenin sembolü gibi algılandığı bir dönemdeyiz. Yani insanlar kendindeki bu farklı isyana ilişkin özellikleri, edebe, adaba, mugayir vaziyetleri, böyle bir özgünlük, kişilik, şahsiyet, duruş vesaire gibi algılıyorlar. Cool olmak filan diyorlar. Bunu bir daha baştan düşünmek lazım. Bir genç bir yaşlıya yaşlılığından dolayı hürmet ederse. Neden yaşlılığından dolayı? Çünkü bu insan artık elden ayaktan düşmüş, zayıflamış. Ondan sonra bir zamanında birçok şey yapmış. Ondan sonra ve Allah'la arasındaki mesafe daralmış. Ahiretle olan arasındaki mesafe daralmış. Bir gencin de ona merhamet etmesi, hürmet etmesi aynı zamanda onun yaşanmışlığına, ondaki tecelliyatın ziyadeliğine hürmettir. Onun üzerinde tecelli senden fazla gözükmüş. Ona hürmet etmen lazım. Ondaki işçilik senden fazla. Buna hürmet etmen lazım. Evet. Allah sana da hürmet edecek birini hazırlar. Bakın bugün gençlerde hürmet kalkarsa, efendim, bilsinler ki onları kötü bir ihtiyarlık bekliyor. Onları hakikaten vahşi, gaddar, efendim, sadece kurumların soğuk duvarlarına, efendim, bu işi sadece iş için yapan bazı insanların mekanik ellerine terk eden bir ihtiyarlığa maruz kalma ihtimalleri çok yüksektir. Batı dünyası bunu yaşıyor. Batı dünyası bunu çok acımasızca, gaddarca yaşıyor. Allah bizi bundan muhafaza eylesin inşallah. Enes yine radıyallahu anh buyurdu ki, kim darda kalıp şaşkınlığa düşen birine yardımcı olursa Allah ona 73 hasene yazar. Bunlardan biri Allah ile o kişinin dünyasını düzeltir. Geriye kalan 72'si ise kendisi için kıyamet günü derecelerinden birer derece olarak saklanır. Ne kadar güzel müjdeler var burada. Buradaki rakamların yine pek çoğu çokluktan kinayedir, kesretten kinayedir. Öyle bakmamız lazım. Yoksa niye 72 değil de 73 diyebilirsiniz. Bu mantıkla bakılmaz. Yani buradaki bu tür sayılar daha çok bazı şeylerin çokluğunu, fazlalığını ifade etmek için kullanılır diye beyan edilir, söylenilir. Şimdi bir başka başlıktan örnekler vereyim. Buradan çünkü birkaç örnek verdim. Mesela darda kalana mühlet vermek. Darda kalana. Birisi borçlu, darda kalmış, ödeyemiyor. Senin ona mühlet vermen lazım. Ya yani onun zamanını uzatman lazım. Öyle hemen sıkıştırmaman lazım. Darda kaldı ama sen söz vermiştin mutlaka olacak. Şimdi istiyorum. Olmaz. Bu gaddarlığı, bu zalimliği bırakmamız lazım. Ebu Katade'den doğru okuduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, efendim telaffuzlar önemli. O ikinci ayı uzatmamız lazım. Kim borçlusuna mühlet tanır veya borcunu silerse, kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenir. Az önce benim söylediğim şey. Efendim yine aynı zattan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kimi kıyamet günü sıkıntılarından Allah'ın kurtarması sevindirecekse, darda kalana mühlet tanısın ve hakkından vazgeçsin. Yani imkanın varsa hakkından vazgeçebilme fazileti de vardır. İlla tahsil etme yoktur borcu. Yani sen borç vermişsin, karşı taraf ödeyemiyor. Bu hakkından feragat etme, vazgeçme iyiliği de, böyle bir alternatif de mevcuttur. Huzeyfe radıyallahu anh'tan buyuruluyor ki, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sizden önce yaşamış bir adamın ruhunu melekler karşıladılar ve hayırdan hiçbir şey işledin mi dediler. O hayır dedi. Melekler ona hatırla dediler. O da ben insanlara borç verirdim ve yanımda çalışanları paramı tahsil için gönderdiğimde onlara, ödeyemeyecek durumda olanlara mühlet tanıyın. Durumu iyi olanlardan ise alacağın bir kısmından vazgeçin derdim dedi. Buna karşılık Allah, siz de ondan vazgeçin buyurdu. Evet, mühlet vermek, gerektiğinde alacağından vazgeçebilme erdemini gösterebilmek, tabii şartlara göre, bu da büyük bir kurtuluş vesilesidir. Günahlardan kurtulmak, Allah'ın efendim rızasını kazanma uğrunda müthiş bir davranış olarak ön plana çıkarılıyor, teşvik ediliyor. Evet. Bütün noksanların, bir başka rivayet, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah ben bu işe senden daha layıkım, kulumdan vazgeçin buyurdu. Evet. Bir başkası, kim sıkışmış durumda olana mühlet tanırsa, aziz dostlar, kim sıkışmış durumda olan birine mühlet tanırsa, her gün ona alacağı kadar sevap vardır. Yani bu da borcu erteleme, insanların sıkışmış halinde onlara yardım etmek kastıyla mühleti uzatma anlamında rivayetlerin bulunduğu bir bölüm. Bir başka şey, yemek yedirmek. Bakınız, iyilik çeşitlerinden, hayır çeşitlerinden bir tanesi de yemek yedirmek. İbni Mesud'dan Peygamber Efendimiz buyurdu ki, insanlar kıyamet gününde son derece çıplak, aç, susuz, yorgun ve muhtaç bir şekilde haşredilir. Kim dünyada Allah için giydirirse, Allah da kıyamet günü onu giydirir. Evet, kim Allah için yedirirse, Allah da onu kıyamet gününde yedirir. Kim Allah için su içirirse, Allah da ona su içirir. Kim Allah için amel işlerse, Allah onu ahirette zengin yapar. Kim Allah için affederse, affetmek çok önemli. Allah da onu affeder. Evet, böyle bir rivayet var. İbn-i Ebu Dünya ve Et-Targib, Münzeri, Et-Targib, Münzeri, Et-Targib. Buralarda geçen ifadeler bunlar, hadisler bunlar. Cafer el-Abdi ve Hasan'dan Resulullah buyurdu ki, Allah kullarından yemek yedirenlerle melekleri yanında iftihar eder. Yemek yedirenleri melekleri yanında iftihar ediyor, onlarla övünüyor. Ya benim kullarım, bak ne güzel, amelde bulundular, ikramda bulundular. Benim efendim mükrim oluş sıfatımı kendi üzerlerinde gösteriyorlar. Benim inam ediş, mün'im oluş sıfatımı üzerlerinde nimetleri vererek gösteriyorlar diye adeta tırnak içinde bu beşeri iftiharla karıştırılmamalıdır. Kulun yaptığı davranışın tasdiki anlamındadır, güzelliğinin beyanı anlamındadır. Evet, Cabir radıyallahu anh buyurdu ki, aç bir Müslümanı doyurmak, bağışlanmayı icap ettiren bir haslettir. Efendim, bu da çok güzel. Şimdi, insanların arasını düzeltmek mesela. Bundan da bir iki tane okuyayım. Efendim, başlıklarımızı ona göre devam ettirelim, gidelim. Şimdi, insanların arasını düzeltmek. Ebu Derda'dan radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz size oruçtan, namazdan ve sadakadan derece olarak daha üstün bir ameli haber vereyim mi diye sordu. Ashab, evet ya Resulallah dediler. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bu amel insanların arasını düzeltmektir. Fitne fücur yaymamaktır. Nifak sokmamaktır. Böyle bir şey varsa, ihtilaf oluşmuşsa o ihtilafı ittifaka çevirmektir. O yüzden efendim, bendenizin ısrarla vurguladığı şeylerden bir tanesi günümüzde ittifak dilini kullanmaktır. Hocalarımızın bilhassa buna dikkat etmesi lazımdır. İhtilaf dilini kullanarak, şahsi münakaşaları ulu orta ortaya dökerek, ilmi bazı ayrı görüş ayrılıklarını halkın karşısında yaparak, bazı isimleri tahkir ve tezyif ederek, aşağılayarak, böylesine ihtilaf dili gündeme getirilmez. Bakın, İslam tarihine baktığınızda da bunu görürsünüz. İslam düşünce dünyasının bütün aşamalarında da görmek mümkün. İki tip ekolle, akımla karşılaşıyoruz. Birincisi, ihtilaf dilinden beslenenler. Ona saldırır, buna saldırır, onun ismini söyler, onu küfür ilan eder, onu tekfir eder. Efendim, öbürüne sapık der, öbürüne yoldan çıkmış der. Bir görüşünden dolayı siler, yok eder, bunu insanlara söyler. Bakın, ona buna saldırıyor. Sürekli insanları tahkir ve tezyif ediyor ve bunu da o tür meselelere aşina olmayan halkın karşısında yapıyor. Hele bugün ekranlarda yapılıyor. Radyo mikrofonlarından yapılıyor. Eskiden yol yordan bilen arifane alimler bir dertleri, münakaşaları olduğunda bunu hususi dairede tartışırlardı. Bir araya gelirlerdi. Birbirlerine reddiyelerini söylerler. Delillerini getirirler. Görüşlerini paylaşırlar. Efendim, karşılıklı alışverişte bulunurlar. Halkı ilgilendiren umuma dair meseleler mesela müzakere edilirdi halkın karşısında, öyle meclisler de kurulurdu. Amenna. Yani ama mesela bir takım tefsirdeki ayrılıklar, görüş ayrılıkları. Efendim bazı asla dinin esasına taalluk etmeyen konulardaki farklı yorumlar, farklı kanaatler, farklı algılar. Bunları tutup da birer sapkınlık vesilesiymiş gibi halka, sanki halkın hepsi tamamı bu tür konularda alim, hepsi biliyor. Böyle ulu orta söylemek ihtilaf dilidir. Bugün ittifak diline ihtiyaç vardır. Nifak sokacak değil, vifak oluşturacak. Yani insanlarda karşılıklı yardımlaşmayı, karşılıklı dayanışmayı oluşturacak bir efendim dili kullanmak lazımdır. İttifakı yaymak lazımdır. O dili kullanan, o çizgiyi sürdüren insanlarda olmak lazımdır. Bir de menfi hareket tarzı değil, müsbet, olumlu hareket tarzı. Birilerine güveni yıkarak, birilerine itimadı yıkarak, eski alimlerimize olan itimadı yıkarak, ondan sonra insanların tutunduğu dalları elinden alarak insanları hakikate yönlendiremezsiniz. İnsanların akıl ve kalp seviyelerini yükselterek insanları hakikate yönlendirebilirsiniz. Onlar zaten sonradan ayıklamayı öğrenirler. Evet, bu amel insanların arasını düzeltmektir. İnsanların arasını bozmak, dini kökünden kazıyan, bütün hayırları yok eden bir iştir. Lütfen insanların arasını bozmayın. Lütfen insanların arasına nifak tohumları ekmeyin ve ihtilaf dilimini beslemeyin. Efendim ayrılıkları meşrep, mezhep, fikir, yorum, kanaat, algı, tefsir vesaire ayrılıklarını ulu orta insanların önüne saçmayın. Hele ki Ramazan'da bunu yapmayın. Bunu yapan hocalara, bunu yapan isimlere, kişilere, kendini aydın zanneden bazı tiplere de lütfen prim vermeyin. Vermeyin. Müteyakkız olalım efendim. Evet, insanların arasını düzeltmek, sevindirmek ve gönül almak. Cafer bin Muhammed babasından, o da dedesinden buyurdu ki, kişi bir mümini sevindirdiğinde Allah o sevinçten bir melek yaratır. Ve o melek yüce Allah'a hamd ederek ve onu birleyerek ibadet eder. O kul ölüp de kabrine konduğunda bu sevinç gelerek beni tanıyor musun diye sorar. O da sen kimsin tanımadım der. Sevinç ben falana verdiğin sevincim. Bugün senin yalnızlığını giderip delillerini telkin edeceğim. Seni şehadet üzere sabit kılacağım. Kıyamet gününde sana şahitlik yapacak, Rabbinin katında şefaatçi olacağım ve cennette sana tahsis edilen yeri göstereceğim der. Bir sevinçten bile bir melek yaratan Rabbimize hamdolsun. İnsanları sevindirmenin bizi nasıl mutlu kıldığını belki bu yaratılan meleklerle düşünebiliriz. O melekileşme arttığı için insanlarda bir saadet hissi hasıl olur. Yoksa saadet hissi kimyasal bir süreç ya da aklın kendi girdaplarında oluşan bir süreç değildir. Yani sırf akıl mekanizması ya da vücut mekanizmasıyla ilgili değildir. Orada Rabbimizin manevi yarattığı güzel mahlukatının etkileri vardır diye düşünmek sanki daha uygun. Güler yüzle karşılamak, merhamet, af ve yumuşaklık, öfkeyi yenmek aziz dostlar çok önemli günümüzde hele Türkiye toplumunda. Merhametli olmak, bunlar iyilik çeşitleri. Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği, vahdeti sağlamak. Müslümanlar arasında bir yapıştırıcı olmak, birlik ve beraberliği sağlamak. Makam ve mevki ile hizmet ederken makam ve mevkiye hizmet etmemek. Bu da çok önemli. Bazıları makam ve mevkilerine hizmet etmeye başlıyorlar. Önce makam ve mevki sahibi olursam hizmet ederim diyorlar. Oraya gidene kadar çok bedeller ödüyorlar, dönüşüyorlar, farklılaşıyorlar. Sonra makam ve mevkiyi korumak için kazanımları, bazı kurumları, hani kurumlar üzerine hizmet edecekler ya, o kurumları korumak için bu sefer dinden rüşvet vermeye başlıyorlar. Dinden yırttıklarını kurumlara yamıyorlar. Kendi şahsi, dini, İslami hayatlarından, kişiliklerinden yırttıklarını makam ve mevkiin devamı için oraya yamıyorlar. Bu da çok büyük bir hata, büyük bir yangın günümüzde. Hayır yollarında harcamanın fazileti, sadaka ve ihsanın fazileti, sadakanın belayı neden nasıl def ettiği meselesi ve sadaka bahsinin tabii uzaması, Anne babaya iyilik, akraba hukukunu korumada hayır çeşitlerindendir. Bunu da bizim derut etmemiz lazım. Hasta ziyareti mutlak surette, efendim, taziye, hayır işlerinde geç kalınmaması, iyiliğe şükür ve iyilik yapana teşekkür gibi başlıklar bu kitapta ele alınmış. Hacegan yayınlarından, Hazreti Peygamber'in dilinden iyilik çeşitleri diye efendim sizlerle paylaştığımız bu eser. Efendim alıp bir çırpıda böyle okuyabilirsiniz. O rivayetlerin derinliklerinde dolaşabilirsiniz. Pek çok güzelliği temaşa edebilir ve hayrı gerçekten güncel hayata, günlük hayata nasıl taşıyabiliriz diye sorumuzun cevabını burada bulabiliriz diye sözümü burada noktalamak istiyorum. Bu kadarıyla kifayet edelim diye düşünüyorum. Efendim bu eser bu kadar iki programı kapladı. Önümüzdeki program inşallah başka bir eserle huzurlarınızda olmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlerin de dualarını talep ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.